Ayrım 19.
Sayfa 194. Acaba şimdi Tara nasıldı? Alan arkasını döner dönmez herkes kavgaya tutuşurdu. Dadı Pork'tan yana çıkardı. Rosa Tena ile çekişir. Sue Ellen ile kendisi birbirlerine çirkin sözler savururlardı. Babaları onları azarlar, hatta tehdit bile ederdi. Fakat çevreyi inleten bu gürültü patırtı arasında onun gür sesi kaybolurdu. Hareketsiz, herkesin karşısındakinin fikrine boyun eğdiği, saçları kırcıllaşan bir açık gözlencenin perde arkasından fırıldaklar çevirdiği bu evde Charles'a nane molla gözüyle bakılması doğaldı. Scarlett, dadının göz hapsinden kurtularak daha serbest olacağını düşündüğü bir anda, bir hanımın ve özellikle Mr. Charles'ın dul eşinin nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda, Peter'ın daha ilkel ve kıt düşünceleriyle karşılaşınca canı sıkıldı. Scarlett bu evde farkında olmadan dengesini buldu. Daha 17 yaşındaydı. Sağlığı yerindeydi. Her yanından canlılık ve kuvvet fışkırıyordu. Charles'ın ailesi, ellerinden geldiğince onu mutlu etmeye çalışıyordu. Eğer onu tam anlamıyla mutlu edemiyorlarsa bu onların kabahati değildi. Ashley'nin adının her söylenişinde kalbinin kan ağlamasına kimse çare bulamazdı. Melanie de bu adı öyle sık söylüyordu ki. Yine de Pity ile Melanie onun içini kemiren acıyı hafifletmek için ne gerekiyorsa yapıyorlardı. Yalnızca onu eğlendirebilmek için kendi acılarını geri plana atarlar ya da tamamen unuturlardı. Scarlett'e yemek beğendirmek konusunda öğleden sonra biraz yatması ve araba ile dolaşması için epey çaba gösterirlerdi. Onun gençliği, güzelliği, küçük elleri, ufacık ayakları hakkında hayranlıklarını yüzüne karşı içtenlikle söylerler ve duygularını küçük öpücüklerle belirtirlerdi. Scarlett sevgi gösterilerine önem vermiyordu fakat gönül alıcı sözlere aldırış etmiyor değildi. Tara'da ona böyle güzel sözler söylenmemişti. Küçük Wade'e gelince yavrucak kimseye baş ağrısı olmuyordu. Ailesindeki herkes kadar evdeki zenciler, beyazlar, konu komşu da onu çok seviyordu. Onu kucaklarında tutabilmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Wade'e özellikle Melanie tapıyordu. Bebeğin bir sıkıntısı olduğu ve bu yüzden avazı çıktığı kadar bağırdığı zamanlarda bile onun pek tatlı bir çocuk olduğunu söyler ve içtenlikle şöyle derdi. Senin benim olmanı ne kadar çok isterdim ey küçük melek. Scarlett'in duygularını gizleyemediği anlar oluyordu. Pity halaya ihtiyar kadınların en aptalı gözüyle bakardı. Onun kararsızlığı, ikide bir bayılması Scarlett'i çileden çıkarıyordu. Melanie'ye karşı da günden güne kabaran kıskançlıkla karışık kin besliyordu. Hele onun aşktan yana pek mutlu göründüğü zamanlarda eşinden söz etmesi ve onun mektuplarını yüksek sesle okuması Scarlett'i çileden çıkarıyor ve sonunda hemen odadan çıkıp gitmek zorunda kalıyordu. Hayat yine de güzeldi, Atlanta. Savannah, Charleston, Atlanta ya da Tara'dan daha çok ilgi uyandırıcıydı. Savaş bile insanın karşısına öyle eğlenceler çıkarıyordu ki Scarlett'i kara düşüncelerinden uzaklaştırıyordu. Yine de arada bir mumu söndürüp başını yastığına koyduğunda içine çeker ve düşünürdü. Ashley evlenmemiş olsaydı, bu uğursuz hastanede hasta bakıcı olmasaydım, hiç olmazsa bir talibim çıksa. Scarlett hastanede çalışmaya başladığı ilk günden itibaren hasta bakıcılıktan tiksinmişti. Bundan vazgeçmesine de imkan yoktu. Çünkü hem Mrs. Maiden hem de Mrs. Merriweather'ın kurallarına girmişti. Haftada 4 sabah havası pis ve boğucu olan bu hastanede saçı düşmesin diye başında bir bezle ve üstünde onu ayaklarına kadar örten bir önlükle görev yapıyordu. Atlanta'nın genç yaşlı bütün kadınları hasta bakıcı olmuşlardı. Hepsi de görevlerine büyük bir aşkla sarılmışlardı. Bunlar Scarlett'e de aynı şekilde sarılmışlar, ona ilgi duymuşlardı. Bu kadınlar Scarlett'in aynı yurtseverlikle dolu olduğuna inanıyorlardı. Oysa savaşın onun umurunda bile olmadığını bilselerdi, ondan nefret ederlerdi. Scarlett'i Ashley'nin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu düşünmekten başka hiçbir şey ilgilendirmiyordu. Savaşla hiç ilgilenmiyordu. Hastalara bakması ise bu onun hastaneye gitmemek için bir çare bulamamasından ileri geliyordu. Hasta bakıcılık mesleğinin kuşkusuz romantik yanı yoktu. İnleme ve sayıklamalardan başka bir şey işitilmeyen, pis kokulardan başka bir şey duyulmayan ve ölümün her an karşınıza çıkabileceği bir ortamda romantizm aramak yanlış olurdu. Hastaneler tıraşsız, bitli, pislik içinde yüzen leş gibi kokan ve korkunç yaraları olan insanlarla doluydu. Kan ve irin kokusu Scarlett'in ellerine ve saçlarına sinmişti. Bu bulantı veren pis koku onu rüyalarında bile izliyordu. Gece gündüz kara sinek ve sivrisinekler yatakların üzerlerinde bulut halinde vızıldarken acı içinde kıvranan hastalar küfür ediyorlardı. Scarlett sineklerin soktuğu yerleri kaşır, hurma dallarından yapılan yelpazeyi kolları kopuncaya kadar sallar, bu durum yüzünden de bütün hastaların ölmesini isterdi. Melanie ise kokulara, pisliklere önem vermediği gibi yaralı askerlerin çıplak vücutlarından da çekinmiyordu. Onun böyle davranabilmesi Scarlett'i şaşırtıyordu. Çünkü Melanie eskiden çok korkak ve utangaç bir kimseydi. Bazen çürümüş etleri kesen doktor May'de küvet ve alet verirken Melanie'nin yüzü sararırdı. Hatta bir kez böyle bir ameliyat sonrasında onu çamaşır odasında kusarken gördü. Yaralıları ne zaman görse nazik ve neşeli bir tavırla onlarla sohbet ederdi. Bu davranışından dolayı hastalar ona iyilik meleği adını takmışlardı. Bu adın kendisine de takılmasını isterdi ama bunu hak edebilmek için bit içindeki adamları tutmak, bayılanların ağızlarına parmak sokup çiğnedikleri tütünü yutmamaları için çıkarmak, kesilmiş organlara pansuman yapmak, yaraların üzerlerinde kurtlar aramak gerekecekti. Hayır hayır, Scarlett hasta bakıcılığı hiç sevmiyordu. Hastalıktan yeni kalkan ve çoğu güzel aile çocukları olan bu delikanlılara şirinliğiyle etkilemesine izin verselerdi, belki bu durumlara bir ölçüde katlanabilecekti. Fakat böyle davranmasına da dul oluşu engel çıkarıyordu. Müstehcen bir manzara ile karşılaşmasınlar diye kentin genç kızlarına nekahat dönemindeki hastalara yardım etmeleri için izin verilmişti. Evli ya da dul olmadıkları için bu genç kızlar tam bir serbestliğe sahiptiler. Bunun için baktıkları hastaların içinde beğendiklerini kendilerine nişanlı olarak seçiyorlardı. Scarlett bu durumu üzülerek görüyordu. O ancak can çekişen ve ağır yaralı erkek hastalarla ve kadınlarla görüşebilirdi. Bu durumda kendisine çok ağır geliyordu. Çünkü cinselliğin temsilcilerinden yalnızca sakınmıyor, aynı zamanda bunların arasında canı çok sıkılıyordu. Ayrıca haftada 3 kez öğleden sonra dikiş yurtlarına, Melanie'nin arkadaşlarının yanına gitmesi gerekiyordu. Charles'ı tanıyan bütün genç kızlar, hele kentin en zengin dul kadınının kızı Fanny Elsing ile Meriwether Maybell ona karşı son derece nazik ve güler yüzle davranıyorlardı. Sanki ihtiyar bir kadınmış gibi ona çok saygılı bir biçimde hitap ederlerdi. Onların çay partilerinde taliplerinden söz etmelerini işiten Scarlett, dulluğun yasakladığı bu zevklere katılamadığı için kıskançlık duyuyordu. Üstelik Maybell ve Fanny'den de çok daha güzeldi. Ah, hayat ne kadar adaletsizdi. Herkes doğru olmamasına rağmen kocasının onun kalbini mezara götürdüğüne inanıyordu. Oysa Scarlett'in kalbi Virginia'da Ashley ile beraberdi. Bütün bu sakıncalara ve olumsuzluklara rağmen Atlanta onun çok hoşuna gidiyordu. Günler haftalar geçtikçe de Atlanta'daki ziyareti uzuyordu. 2. Scarlett bir yaz sabahı penceresine oturmuş, üzgün üzgün araba ve faytonlardaki askerlere ve ihtiyar kadınların yanlarındaki genç kızlara bakıyordu. Hepsi neşe içinde günah sokağından iniyorlar ve o gece yardımseverlerin hastaneler yararına yapacakları satışlar için fidan aramaya gidiyorlardı. Ağaçlar bir devin 2 büyük kolu gibi yolu kucaklıyor, yapraklarının gölgesi kırmızı toprakların üzerinde bir dama tahtası çiziyordu. 4 nala geçen atlar yerden toz kaldırıyordu. En başta büyük ağaçları kesmek için ellerinde baltalar taşıyan 4 zencinin bindiği araba gidiyordu. Bu arabanın arka tarafında beyaz kağıtlara sarılı yiyecek sepetleri ile bir düzine kadar karpuz vardı. 2 zenci ellerindeki banzo ve armonika ile kendilerine göre bir şarkı söylüyorlardı. İyi vakit geçirmek istersen süvari alayına yazıl. Bu arabayı atlılar grubu izliyordu. Çiçekli pamuk elbiseler giymiş genç kızların bir bölümünün başlarında güneşten korunmak için ince eşarplar vardı. Bazıları başlıklı küçük pelerinler giymişti. Ayrıca eldivenli elleriyle başlarının üzerinde şemsiye tutuyorlardı. Hastalıktan yeni kurtulan askerler, iri yarı kadınların aralarına oturtulmuşlardı. Bu delikanlılara hizmet etmekle görevli genç kızların hepsi mutlu görünüyordu. Süvariler arabalarla yarış ediyorlardı. Tekerlekler gıcırdıyor, atlar kişniyor, şemsiyeler dönüyor, üniformaların yaldızları parlıyor, mahmuzlar şakırdıyor, yelpazeler sallanıyor, zenciler şarkı söylüyor, genç kızlar gülüşüyordu. Herkes ağaç dalları toplamaya, fidan kesmeye ve çimenlerin üzerinde yemek yemeye gidiyordu. Hırsından içi içini yiyen Scarlett, "Herkes gidiyor, herkes, ben hariç," diyordu. Onu pencerede gören herkes selam verdi. Ona bir takım işaretler yaptılar. Scarlett onlara nazikçe fakat istemeyerek karşılık verdi. Küçük bir acının kalbini sızlattığını ve yavaş yavaş boğazına kadar yükseldiğini hissetti. Çok geçmeden ağlamaya başlayacağını biliyordu. Herkes pikniğe gidiyordu ama o hariç. Herkes iyilikseverlerin düzenlediği satışlara gidiyordu ama o, Melanie, Pitipet ve öteki talihsizler hariç. Bu duruma Melanie ile Pitipet'in üzüldüklerini hiç görmemişti. Yortuya gitmek bu iki kadının aklına gelmezken, Scarlett gidenlerin arasında bulunmak isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Gerçekten bu adaletsiz bir gelenekti. Çorap örmek, bebe başlıkları yapmak, yatak çarşaf ve yorgan dikmek, eldiven işlemek, metrelerce dantel örmek, porselen eşyalara renkli boyalarla resim yapmak işinde herhangi bir genç kızdan iki katı daha fazla çalışmıştı. Konfederasyon bayrağını birçok yastığa işlemişti. Yıldızların bazılarını biçimsiz, bazılarını yuvarlak, bazılarını 6-7 kuyruklu yapmasına rağmen bu çalışma ile elde ettiği etki olağanüstüydü. Yoğurt arifesinde tezgahların önüne sarı, pembe ve yeşil etaminler gelmişti. Hastane kurulundaki kadınların emrinde iş yapmak kolay değildi. Zaten Mrs. Merriweather, Elsing ve Whiting ile bir araya gelmenin hoşa giden ne yanı olabilirdi ki? Onlar ya zenciye yaptıkları gibi davranırlar ya da hiç durmadan kızlarının süslerinden söz ederlerdi. Bunları dinlemekten de kafanız şişerdi. Scarlett'in eğlenceli bir sırada soyluluk kabuğuna çekilmesi gerekiyordu. Dul kalması, yan odada ağlayan bir çocuğu olması, hoş olan her şeyden uzak tutulması yakışık alacak bir hal miydi? Bir yıl öncesine kadar yas elbiseleri yerine renkli elbiseler giyerdi. Üç delikanlıyla nişanlı sayılırdı. Şimdi küçük ayakları dans etmek için karıncalanıyordu. Evet, bu haksızlıktı. Onun önünde şimdi banzo ve mahmuz seslerinin, yaz sıcaklığının etkileyemediği bu gölgeli yolda haki üniformaların ve çiçekli organza elbiselerin dalgalandığı bir hayat uzanıyordu. Hareketlerini kontrol altında tutmak, tedavi ettiği ve çok iyi tanıdığı erkeklere bile selam vermemek için kendisini zorladıysa da, gamzeli yanaklarının çukurlaşmasına ve kalbinin kocasının mezara götürdüğü bir kadına yaraşmayacak davranışlarda bulunmasına engel olamadı. Pencereden yoldan geçenlere vermekte olduğu selamı birden kesti. Pitipet sanki bir merdiven çıkmış gibi soluk soluğa odaya girdi. Scarlett'i pencere önünde tutan manzaradan teklifsizce çekip aldı. "Sevgili yavrum, sen aklını kaybettin galiba. İnsan yatak odasının penceresinden gelip geçenlere selam verir mi hiç? Fena halde canım sıkıldı doğrusu. Ya annen duyarsa bu yaptığını ne der sonra?" "İyi ama onlar benim hangi odada olduğumu bilmiyorlar ki." Olsun, kuşkulanabilirler. İşte bu bile yeter. Sakın bir daha böyle şeyler yapma yavrum. Çünkü el alem hemen dedikodu yapar. Senin doğru durmadığını çevreye yayarlar. Sonra Mrs. Merriweather burasının senin yatak odan olduğunu biliyor. Öyleyse bu huysuz kadın bunu bütün delikanlılara anlatacaktır. Sus yavrum, böyle şeyler söyleme. Dolly Merriweather benim en iyi arkadaşımdır. Bu durum onun huysuz olmamasını gerektirmez ki. O halacığım. Bilseniz ne kadar çok üzüldüm. Ağlamayın Allah aşkınıza. Burasının benim odam olduğu tamamen aklımdan çıkmıştı. Bir daha yapmam, tövbeler olsun. Ben onları yalnızca geçerken görmek istedim. Oraya gitmeyi ben de öyle istiyorum ki. Canım şekerim benim. Doğru söylüyorum, evde oturmaktan bıktım artık. Scarlett, bir daha böyle şeyler söylemeyeceğine dair bana söz ver bakayım. Halkın ağzına sakız olmak istiyorsun galiba. Zavallı Charlie'nin anısına saygı göstermesini beceremediğinden söz ederler sonra. Oh halacığım ağlamayın. Pitipet iki hıçkırık arasında etekliğinin cebindeki mendilini arayarak ''Yavrucuğum seni de ağlattım'' dedi. Duyduğu büyük acı şimdi Scarlett'in boğazını tırmalıyordu. O Pitipet'in düşündüğü gibi zavallı Charles için değil, kahkahaların, nal seslerinin, tekerlek gıcırtılarının artık duyulmaz olmasına üzülüyordu. Melanie de ipek elbisesinden hışırtılar çıkararak odaya girdi. Elinde bir fırça tutuyor, alnında bir keder izi görülüyordu. Her zaman özenle taradığı kıvırcık saçları, filesini takmadığı için yüzüne düşmüştü. Neler oluyor Allah aşkına? Pitipet kendini duyduğu acıya teslim ederek, ''Charlie!'' diye hıçkırdı ve başını Melanie'nin omuzuna dayadı. Dudakları titremeye başlayan Melanie, ''Ağlama, biraz metin ol, ah Scarlett!'' dedi. Scarlett yatağa atıldı. İçinin bütün zehrini gözyaşlarıyla dökmeye çalıştı. Kaybolmakta olan gençliğine ve yasaklanan zevklere ağlıyordu. Eskiden gözyaşı dökerek istediği her şeye sahip olurken, bugün artık ağlamanın bir yararı yoktu. Bunu bilen bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Sert bir tavırla, ''Ölmek daha hayırlı'' diye feryat etti. Böyle bir acının ortaya konulması üzerine Pitipet gözyaşlarını kuruladı. Melanie de sakinleştirmek amacıyla Scarlett'in yanına koştu. ''Cicim ağlama, Charles'ın seni ne kadar çok sevdiğini anımsa. Bu sevgi sana güç versin. Sevgili bebeğini de unutma.'' Scarlett kendisini anlayamadıkları için nefret dolu, sürekli bir köşede tek başına bırakılmaktan dolayı çaresizdi. Tek bir söz etmedi, iyi ki konuşmadı. Çünkü konuşacak olsaydı, içinde ne varsa aynı babası gibi ortaya dökecekti. Melanie omuzunu okşadı. O yavaşça odadan çıkarken Pitipet de panjurları kapatıyordu. Scarlett ağlamaktan şişmiş ve pancar gibi kızarmış yüzünü yastıkların arasından çıkararak ''Gereği yok'' diye bağırdı. ''Bir ölüden farkım olmadığı halde henüz panjurları kapatacak kadar can vermedim. Gidiniz, Allah aşkına beni rahat bırakınız.'' Başını tekrar yastığa gömdü. Hala yeğen merdivenleri birlikte inerlerken alçak sesle konuştular. ''Halacığım, ona Charles'tan söz etmesen daha iyi olacak. Ne kadar üzüntülü olduğunu görüyorsun. Zavallı yavrucak öyle acayip bakıyor ki ağlamamak için bütün kabahati kendinde buluyor. Ne olur onun acısına tuz biber ekmeyelim.'' Scarlett kuş tüyü yastığını çekiştiriyor ve söyleyebileceği birkaç ağır sözcük arıyordu. ''Hay kör şeytan'' dedi. Biraz sakinleştiğini hissetti. Melanie 18 yaşında olmasına rağmen evde dört duvar arasında kapalı kalmaya, eğlencelerden, balolardan uzak kalmaya ve hala kardeşinin yasını tutmaya nasıl tahammül ediyor diye düşündü. Yastıkları yumruklayarak, ''Fakat o öyle aptaldır ki'' diye mırıldandı. Sonra ''Onun benim kadar süksesi olmadı. Evet, benim eksimlerim var. Onun ise yok. Ve zaten onun eşlisi var. Benimse kimsem yok.'' Bu düşünceler acılarını alevlendirdi ve yüksek sesle hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Odasında öğleden sonra geç zamana kadar kaldı. Piknikten dönen insanların neşeli çığlıkları onun güçsüz kalan vücuduna derman vermedi. Arabaların içi çam dalları, sarmaşıklar ve eğrelti otlarıyla doluydu. Herkes de mest olmuş bir hal vardı. Scarlett selamlara üzüntülü bir biçimde karşılık verdi. Hayat acı vericiydi ve yaşanmaya değmezdi. Kurtuluş Scarlett'in hiç umut etmediği bir biçimde gerçekleşti. Öğle yemeğinden sonra herkesin dinlenmek üzere yattığı bir sırada Mrs. Merriweather ile Mrs. Elsing arabayla geldiler. Böyle bir saatte gelinebileceğini hiç umut etmeyen Melanie ile Pitty hemen kalktılar. Korselerini giydiler, saçlarını düzelttiler, elbiselerini giyerek salona indiler. Mrs. Merriweather birden Mrs. Bonnell'i sorumlu tutmak ister gibi, ''Mrs. Bonnell'in çocukları kızamık olmuş'' dedi. Mrs. Elsing de ölgün sesiyle, ''Mrs. McClure'un kızlarını da Virginia'ya çağırmışlar'' dedi. Anlatacakları önemsiz bir şeymiş gibi uyuşuk bir biçimde yelpazelendikten sonra konuşmaya başladı. ''Dallas McClure yaralanmış.'' İki kadın aynı anda bağırdı. ''Tanrım ne korkunç şey! Sakın zavallı Dallas!'' Mrs. Merriweather sakin bir tavırla cevap verdi. ''Hayır, sadece omzuna bir kurşun saplanmış. Doğrusu çok fena bir zamana rastladı bu olay.'' Kızları onu getirmeye gideceklermiş. Bütün bunlar iyi ama çene çalacak zamanımız yok. Düzeni bozmamak için hemen tersaneye gitmeliyiz. Mrs. Bonnell ile McClure'un yerini doldurmak için size ve Melanie'ye ihtiyacımız var. İyi olur ama Dolly'ciğim, biz gidemeyiz ki. Mrs. Merriweather ısrar etti. Ben gidemeyiz falan dinlemem Pitipat Hamilton. İçki görevlisi, zencileri kontrol etmeniz için size ihtiyacımız var. Bu görev Mrs. Bonnell'e verilmişti. Sana gelince Melanie, sen de McClure'un kızlarının bakacakları tezgah işiyle ilgilenirsin. Fakat buna imkan yok. Charles'ın ölümünden sonra... Her şeyi yoluna koymak isteyen Mrs. Elsing yumuşak bir sesle konuştu. Duygularınızı anlamıyor değilim ama ortada büyük davamız için gösterilmesi gereken bir özveri de yok ki. Size yardım etmeyi çok isterdik ama imkanımız yok işte. Tezgah işiyle ilgilenecek birkaç genç kız bulamaz mısınız? Mrs. Merriweather alaylı bir biçimde güldü. Bugünkü gençlere ne oldu bilemiyorum. Sorumluluk nedir bilmiyorlar. Genç kızların sizin anlamanıza imkan olmayan bir takım özürleri var. Onlar aslında genç subayların çevrelerinde pervane gibi dönmek istiyorlar. Hepsi tezgahların arkasında yeni elbiseleriyle caka satamama kaygısı içinde. Ablukayı elbise getirmek için kıran bu adamın burnundan fitil fitil getireceğim. İthal ettiği şeyleri. Adı neydi? Mrs. Merriweather'ın sorusuna Mrs. Elsing cevap verdi. Yüzbaşı Butler. Onun pelerin ve dantela yerine biraz daha fazla hastane malzemesi getirmesini isterdim. Ablukaya rağmen ithal ettiği 20 elbiseyi bir rastlantı sonucu gördüm. Hem de bugün. Yüzbaşı Butler. Bu at kulaklarımda çınlıyor. Haydi Pitty, tartışmaya zamanım yok. Gelmeniz gerekiyor. Merak etmeyin, herkes size yardımcı olur. Melanie, sen de pek fazla göz önünde olmayacaksın. Zaten McClure'un kızlarının tezgahı dip taraftadır. Pek güzel yapılamadığına göre de kimsecikler seninle ilgilenmezler. Scarlett heyecanını boğmaya çalışarak ve yüzünün sadeliğini koruyarak şöyle dedi. Herhalde gideceğiz. Bir hastane için yapabileceğimiz en az yardım budur sanırım. İki ziyaretçi de onun adını hiç anmamıştı. Birden ona doğru döndüler. En zor ve en sıkışık günlerde bile bir yıllık bir dula, toplumun içine çıkmasına neden olacak bir görev vermemişlerdi. Keskin bakışlarını Scarlett'in üzerine çevirdiler. O da gözlerini bir çocuk gibi açarak onların yüzüne anlamsız bir biçimde baktı. Sonra Melanie'ye dönerek, ''Satışa katılmamız ve bu işin ilgi görmesini sağlamamız uygun olur.'' dedi. ''Ben Melly ile beraber tezgah ile ilgilenirim. Çünkü iki kişinin çalışması daha iyi olur sanırım. Ne dersin Melly?'' Melanie bu öneri karşısında ne söyleyeceğini şaşırdı. ''İyi ama'' diye kekeledi.